Ayrım 49, sayfa 571. Öğleden sonra geç saatlerdi. Meşe ve kayın ağaçlarının tepelerinden süzülen yırtıcı kuşlarla dolu, altın rengine batmış gökyüzü görünmekteydi. Oğlanlar arkalarında 6 saatlik yol bırakmışlardı. Yol sözcüğü burada sevecen bir abartma olarak anlaşılmalı. Ortalıkta tek bir çoban yolu bile görünmediği için vadiye çıkması gereken su yollarından zorla ilerliyorlardı. Zorla ilerleme kavramı çok isabetliydi. Çünkü sık ve direşken çalılar, sarmaşıklar, sert ve lastik gibi esnek ama tel batıcılığında dikenlerle dolu fundalıklar her adımı engellemekteydi. Öyle çok dağ taraçası, öyle çok kayalık bayır aşmak zorunda kalmışlardı ki, dağ tükenişini ele vermemek için her defasında bir başka bahane bulur gibiydi. Stepan hiçbir şey hissetmiyordu artık. Elleri, dizleri, bacakları yara bereyle doluydu. Saatlerdir tek sözcük etmemiş ama şikayette de bulunmamıştı. Şimdi çıplak tepelerden birine oturmuşlar, altlarından geçen Beyla'nın tebeşir beyazı geçit yoluna bakmaktaydılar. Yolun yeni yapıldığı görülüyordu. Her yerde rastlanan taş kırıntıları öbeği insanların burada kısa süre önce çalıştığına ilişkin ipucu veriyordu. Gerçekten de İskenderun limanını Halep Ovası'na, böylece Akdeniz'i bütün Asya'ya bağlayan bu geçit yolu, Suriye diktatörü Cemal Paşa'nın sınırsız iktidarını ve enerjisini göstermekteydi. Acımasız general, temelsiz ve çürük bu yolun bir ay içinde kusursuz düzlükle sağlam temelli, mükemmel bir yola dönüştürülmesini emretmişti. Bu emir yerine getirildi. Öyle ki Türkler bile içlerinde saklı uyandırılmamış enerjiye şaşırıp kaldılar. Yol bu noktada doğuya doğru kavis çizmekteydi. Hayık ve Stepan o nedenle yolun küçük bir bölümünü görebiliyorlardı. Görebildikleri mesafede ne tek insan ne de tek taşıt, eşek, at yoktu. Sadece zaman zaman bir tavşanın ya da sincapın beyaz şeride atlayıp karşı tarafa sıçradıkları görülüyordu. Stepan aşağıdaki düzgün yol olanağına hasretle bakmaktaydı. Hayık da gevşemiş, bu imrenilecek şeye dayanamıyor gibiydi. Stepan'la giriştiği gözü pek dikkatsizlik üzerine konuşmadan ayağa fırlayıp bayırı inmeye başladı. Dümdüz yolu ayaklarının altında hissettiklerinde susuz kalmış bir insanın kana kana su içtikten sonra içine düştüğü keyif sarmıştı ikisini de. Stepan'ın içinde yeni bir hırs, yeni bir güç yükselmişti. Hayık'la aynı hızda yürüyordu. İki yanda dik tepeler başlamış, yol bir dar geçide dönüşmüştü. Tuhaftır ama güvenlikte olma duygusuyla birlikte dikkatsizlikle yükselmişti. Bir süre sonra iki yandaki dağlar biraz birbirinden ayrıldı. Yol yokuş aşağı eğim kazanmıştı. Bir dönemeç, sonra ova çıkacaktı karşılarına. Yol akışına dayanılmaz biçimde kapılmış olarak yok olmaya doğru yürüyorlardı şimdi. Zira köşeyi döndüklerinde karşılarına ova değil, çatısında hilalin dalgalandığı bir Osmanlı karakolu çıkmıştı. Binanın önünde dört iğrenç zaptiye aylak aylak duruyordu. Yol kenarlarında ise kürek, krampon ve taş baltalarla inşaat taburu çalışmaktaydı. Bitkin düşmüş yürüyüşçüler, taslih ve teçhiz askerlerinin gürültülerini, genizden gelen hüzünlü sesle söyledikleri şarkıları duymamışlardı. Korku ve şaşkınlık öylesine yoğundu ki Hayık bile neredeyse yarım dakika yerinden kıpırdayamamıştı. Ama sonra hemen Stepan'ın elini tutup kendisiyle birlikte çekti. Dönemecin arkasındaki çalılıkların içine yuvarlandılar. Şanslarına tam da bu noktada siper alabilecekleri kaya kütleleri ve fundalıklar değil, dar kayın ağaçları vardı. Dağ yumuşak biçimde tırmanıyordu yukarı doğru. Nereye? Hayık'ın içindeki gözler zaptiyelerden birinin öne doğru eğilip elini gözlerine siper ederek ortalığa göz gezdirdiğini, sonra boğazı yırtılırcasına bağırarak bütün takımla birlikte peşlerine düştüğünü görür gibiydi. Bu sadece bir kabus değildi. Sesler Türklerin adımları altında yapraklar ışırdıyordu. Stepan gözlerini kapayıp iyice Hayık'a sokulmuş, Hayık ise Stepan'a sol koluyla sarılmıştı. Sağ elinde açılmış bıçağını tutuyordu. Ölüme hazır olmak. Fakat kulaklarına fısıltı halinde ulaşan ses Türkçe değildi. ''Çocuklar, çocuklar, neredesiniz? Korkmayın!'' Ermeni heceleri hayal gibiydi. Stepan gözlerini açınca ağaçlar arasından üstü başı lime lime, soluğu kesilmiş bir Ermeni askerinin ortaya çıktığını gördü. Saçları karmakarışık, iri gözlü bir kuru kafaydı bu. Feryat eden gözlerine kadar hemen hemen Sarkis Kilikyan'ın kopyasıydı. Hayık kendini toparlayıp bıçağını yerine koydu. Yol işçisinin sesi heyecandan titremekteydi. ''Sen yoğun oluk yolu üzerinde oturan Büyük Şuşik'in oğlu değil misin? Beni tanımadın mı?'' Hayık giysileri üzerinden dökülen, üstelik yalın ayak olan bu iskelete doğru gözlerine inanamadan yürüdü. Bakışları yukarıdan aşağıya süzdü adamı. ''Vahan Melikent, Azir'den dedi çekimser. Sanki torbadan gelişi güzel bir isim çekiyormuş gibiydi. İş askeri hararetle salladı başını. Çıkmış sakalından aşağı gözyaşları yuvarlanıyordu. Genç memleketlileriyle karşılaşmak çok etkilemişti adamı. Hayık'ın adını tahminen söylediği bu zavallı insanın her gün karşılaştığı yakışıklı, gösterişli ipek böceği yetiştiricisi gerçek Melikens'le ne ilgisi vardı? Melikens umutsuzca kaldırmıştı ellerini. ''Çıldırdınız mı siz? Ne arıyorsunuz burada? Kurtarıcı İsa'yı şükredin ki sizi onbaşı görmedi. Daha dün aşağıda Dönemeş'te İskenderun'a gitmek isteyen 5 kişilik bir Ermeni ailesini kurşuna dizdiler.'' Artık tamamen kendisine egemen olmuş Hayık, ipek böceği yetiştiricisine ölçülü bir vakarla Musa Dağı'ndaki Önderler Konseyi'nin verdiği görevi anlattı. Melikens dehşete düşmüştü. Yol hammama kadar inşaat taburlarıyla dolu. Hammama ise daha dün Damlacık'a gönderilmek üzere 2 bölük geldi. Sadece gece vakti Akdeniz'in bataklıklarından geçebilirsiniz. Ama o zaman da bataklıklara düşersiniz. ''Düşmeyeceğiz Melikens'' diye kısa bir güvence verdi Hayık. Sonra oraya giden en kısa yolu göstermesini istedi. Vahan Melikens sızlanıyordu. ''Yokluğunu fark ederlerse geç gidersem 3. derece falaka yerim. Belki de beni vururlar. Vururlarsa vursunlar. Hiç de umurumda değil çocuklar. Ah keşke papaz Nohut yanına gideceğine sizinkilerle Musa Dağı çıksaydım. Sizinkiler akıllıydı. İsa yardımcı olsun. Bize yardım etmedi.'' Vahan Melikens gerçekten de çocuklara yolu göstermek için ölümü göze almıştı. Aslında izleyecekleri yol son derece kısa ve oldukça rahat bir orman yoluydu. Zavallı ipek böceği yetiştiricisi yitirilmiş bütün bir sözcük rekortesini telafi etmek ya da sonu gelmeden önce harcamak ister gibi durmaksızın konuşuyordu. Musa Dağı'da olanlarla ilgilenmekten çok kendi kaderini anlatma dürtüsü duyuyordu sanki. Böylece Hayık'la Stepan, Nohut yanına giden grubun başına gelenlerin bir bölümünü öğrenebildi. Antakya'da bütün güçlü erkekler kafileden ayrılıp yol yapımı için hammama gönderilmişler, kadınlar, çocuklar, yaşlı ve hastalar Fırat boyunca yürümek zorunda kalmışlardı. Papaz Nohut yan kaymakam nezdinde en ufak bir başarı bile sağlayamamıştı. Ermenilerden oluşan inşaat taburu ise apayrı bir meseleydi. Her müfrezeye birbiri ardından bitirilecek bir parça yol veriliyordu. Onbaşı görevin yerine getirildiğini bildirince müfreze hemen bir araya toplanıyor, en yakın ormana götürülerek bu sanatta artık iyice tecrübe kazanmış, kendi işlerinden bir birlik tarafından seri ateşle öldürülüyordu. ''Bize verilen yol parçası'' diye hesapladı Melikens soğukkanlı tavırla, ''top Bokonia'ya kadar uzanıyor, bu 40.000 adım demektir. Eğer becerikli olursak 6 ya da 7 günümüz var, sonra sıra bize gelecek. Eğer beni hemen bugün vururlarsa sadece 6 en fazla 7 gün yitireceğim.'' Fakat bu basit sonuca rağmen çocukları doğru yöne götüren Vahan Melikens soluk soluğa sıçrayarak uzaklaşmıştı hemen. 6 gün korkunç biçimde yaşamak her şeye rağmen 6 gün yaşamaktı. Veda ederken Hayık'ın avcuna kendisine acıyan bir Müslümanın verdiği bir topak Türk balı bırakmıştı. Dağın en alt basamağına geldiklerinde ortalığı kül rengi pembelikte akşam alacakaranlığı basmıştı. Önlerinde ova ufuk çizgisine kadar uzanıyordu. Ayaklarının altında sütümsü sakin yüzeyinde yavan renkli akşamın serilip yattığı büyük bir göl vardı. Bu çok uzaktan Damlacık'taki belirli gözcü noktalarından da görülebilen Antakya Gölü'ydü. Burada Akdeniz elle tutulacak kadar yakındı. Gölün güney tarafı içinde gizemli bir yaşamın egemen olduğu geniş sazlıklarla kaplıydı. Sazlıklardan gümüşi ve erguvan renklerde balıkçıl kuşlar beceriksiz kanat çırpışlarıyla havalanıyorlardı döne döne. Yüzeyin çok üzerinde uçuyorlar, zaten oldukça eğik olan bacaklarını uçuş yönüne doğru çekiyorlardı. Sonra yeniden yumurtlama yerlerine iniyorlardı yavaş yavaş. Bir yaban ördeği sürüsü torpido hızıyla gürültü çıkararak çamurumsu suyun üzerinde uçup konabileceği bir sazlık adı aradı. Çil ardıçlarının kavgaları ve 10 binlerce kabarmış dev kurbağanın insan sesini andıran neredeyse politik bağırışması çocukların kulaklarına kadar ulaşıyordu. Akdeniz'in sazlık yakası giderek düzlükte gitmekteydi. Çok ötelerde yüksek tepeler, aynı zamanda hep beyaz rengin titreştiği ama gözler gibi küçük göller görülüyordu. Boş bozkırla karşılaştırıldığında göl çevresine toplanmış yaşam neredeyse abartılmış izlenimi bırakmaktaydı. Rengarenk leş kuşlarının parça parça ettiği masalımsı bir hayvan ölüsüydü sanki. Stepan sadece gölü görürken Hayık'ın keskin bakışları doğuya doğru dağılmış bedevi çadırlarını ve tütüp duran hiçlik içinde başları önde otlayan birkaç atı fark etmişti hemen. Hedefinin bilincinde eliyle işaret etti. Yolumuz orada, yolla bataklık arasında. Ay çıktığı gibi gideceğiz. Şişeni ver, su getireceğim. Burada su henüz iyi, çok su içmeliyiz. Bu arada sen uyuyabilirsin. Ne var ki Stefan uyumamış, yol arkadaşı iki şişeyle birlikte gelesiye kadar beklemişti. Söz dinleyerek içebildiği kadar içti. Yemek yemeyi ikisi de düşünmüyordu. Hayık içine girmek için örtüsünü yaydı, aniden Stefan da yanına sokuluvermişti. Sabah serinliğinde yan yana uyumaları artık yetmiyordu ona. Sevgi ve dostluğa duyduğu korku dolu ihtiyacı engelleyemiyordu. Fakat şu işe bak, hayık anlamıştı çocuğu. Artık soğuk ve kapalı değildi. Stepan'ı geri itmedi. Hatta Bagratyan'ın oğlunun hoş yakınlığından memnun görünüyordu. Bir ağabey gibi çocuğu kendine çekip üstünü örttü. İki çocuk birbirlerine sarılmış olarak uyudular. Stepan ile Hayık ovaya varmışlardı. Her türlü beklentinin aksine uçurumlarla dolu inatçı Musa Dağ'ın El Amk'tan, yani çukur demek olan bu geniş ovadan daha rahat bir yürüyüş bölgesi olduğu ortaya çıkmıştı. Sinsice sallanan yeşil kahverengi kabuklu bu zemin artık düşman bir toprak, Hristiyan olmayan bir topraktı. Bu yolu hem de gece vakti göze alabilmek için Hayık'ın bütün aklını kullanmasının yanı sıra doğaya insanüstü biçimde yakın durmak gerekiyordu. El Amk bir gölden 10 kilometre uzunluğunda bataklıktan başka bir şey değildi. Çocuklar yürürken mutlaka kıyısında kalmak zorundaydılar. Karasu Köprüsü'ne kadar ki uzun yoldan değil de bu kısa yoldan gitmeye cesaret edebilen çoban, köylü ve bedevi sayısı azdı. Fakat Melih Kent'in anlattığı gibi bütün yol boyunca askerler, zaptiyeler, inşaat taburları olduğuna göre çocuklar için başka olanak yoktu. Hayık çıplak ayakla toprağın tadına daha iyi varacağı için ayakkabılarını çıkarmış, Stepan da ona uymuştu. Bilindiği gibi çoktandır bir şeyler kanıtlayarak üstünlük sağlama gayretinden vazgeçmişti. Çok ince, çok sıcak bir ekmek kabuğunun üzerinde yürüyor gibiydiler. Her yerinden çatlamış bu kabuğun yarıklarından kalın, kükürtümsü bir duman yükseliyordu. Stepan belirlenmiş hareketler yapmak zorunda olan dansçılar gibi gergin bir dikkatle yere basan Hayık'ın ayak izlerine basarak yürüyecek kadar akıllıydı. Bu dans esnasında karışık düşünceler beynini kazıyor, tırmalıyordu. ''Bütün insanlar yolda yürüyor. Neden biz yürümeyelim? Neden Ermeniyiz?'' Hayık öfkeyle susturdu çocuğu. ''Aptalca sorular sorma. Dikkat et. Yeşil olan yerlere basma, anladın mı?'' Stepan bedensel zorlukları taşımaya yararlı olan o hoş budalalığına çekilmeye çalıştı yine. Tehlikeli kabuk üzerinde tuhaf zigzaklarla dolu bir yol izleyen Hayık'ın peşinden dans ederek geliyordu o da. Ayın bazen iyicillikle çıktığı, bazen de kötücüllükle kaybolduğu bir saat iki saat geçmişti. Fakat arkalarında bıraktıkları muazzam yola rağmen Stepan'ın yorgunluğu ilerleyen geceyle birlikte giderek hafiflemekteydi. Birikmiş yeraltı suları gibi yarı düşünerek yarı duyarak kendini toparlamaya başlamıştı. Aklına gelenleri engelleyemiyordu. Hayıktan artık çok korkmasına rağmen konuşmak zorundaydı. Peki artık insanlarımızı daha fazla yakınlık ifade eden sözcüklerden kaçılmıştı. Hiç göremeyeceğimiz doğru mu? Hayık figürlü yürüyüşünü kesmedi. Daha iyi bir zemine basmayı beklediğinden yanıt vermesi uzun sürmüştü. Ne var ki Hristiyanlara özgü güvene rağmen bu ellerin kavuşmasından çok yumruk sıkmaya benziyordu. Ben annemi mutlaka yeniden göreceğim. Stepan'ın onu tanıdığından beri Hayık'tan duyduğu ilk içsel inançtı bu. Fakat Paris Lisesi'nde okumuş çocuk kaba, dağlı Ermeni çocuğun inanç sağlamlığına sahip olmadığı için süklüm püklüm olmuş ve şaşırmıştı. Fakat artık Damlacığa geri gelemeyiz. Hayık'ın taşmaya hazır omurdanmasından bu konuşmaya içten direndiği fark ediliyordu. Damlacık arkamızda kaldı. İsa isterse Halep'e sağ salim varırız. Orada bizi Jackson konsoloslukla saklayacak. Mektupta böyle yazıyor. Ve yaralayıcı bir vurguyla, elbette mektupta senden hiç söz yok. Oysa Stepan şu an kendisiyle değil, akılsızca terk ettiği anne ve babasıyla meşguldü. Onları neden terk ettiğini şu an kendisi bile bilmiyordu. Bütün yaşam tuhaf biçimde yer değiştirmişti. Damlacık ıssız bir fanteziye dönüşmüş, daha önceki süreçlerin tümü ise sahici, temiz ve düzenli gerçeklik olmuştu. Jackson bu saçmalığı düzeltmek için bir şeyi yapmalıydı. Stefan Bagratyan gibi birinin anne babasını bir daha göremeyeceği bir duruma düşmesi olamazdı herhalde. Şimdiden konsolosun neler yapacağına ilişkin birçok düşünce yürütüyordu. Jackson telgraf çeker çünkü Amerika'ya telgraf çekilir. Amerikalılar bizimkileri almak için gemi yollar mı sence? Ben nereden bileyim koyun. Hayık'ın hızlanması öfkelendiğini gösteriyordu. Gözü korkan Stefan, liderin arkasında kalmamak için ruhsal acılarını bastırarak acele etmek zorundaydı. Rüzgar olmadığı halde sanki göğsüne hava kasırgası çarpıyor ve ilerlemesine engel oluyordu. Olup bitenler konusunda kendi kendisiyle anlaşamıyordu bir türlü. Başı sallanmaya başladı. Ay ışığının güçlü soluğu doldurmuştu yeryüzünü. Zümrüt yeşili bir şerit Stefan'a doğru yüzdü. Çocuk bir an için tehlike bilincini yitirmişti. Tüyler ürpertici bir feryatla donup kaldı Hayık. Ne olduğunu hemen anlamıştı. Stefan'ın gölgesi çırpınıyordu. Bagratya'nın oğlu bataklığa dizlerine kadar gömülmüştü. Hayık fısıldadı. Sessiz ol, bağırmasana. Fakat akıl ermez bu dehşet çocuğun direnemeyerek sürekli feryat etmesini zorunlu kılıyordu. Kendisini yavaş yavaş emip çiğneyen korkunç bir canavarın köpek balıklarınınkine benzer dişleri arasına düştüğüne inanıyordu. Kabarık yumuşak kütle dizlerinin üzerine çıkmıştı bile. Her şeye rağmen direndiği saniyeler içinde tuhaf hoş bir duygu kaplamıştı içini. Hayık talimat vermekteydi. Önce tek ayak, sağ ayağın. Stefan küçük korku nidalarıyla beceriksiz hareketler yapıyordu. Bacaklarında artık güç kalmamıştı. Hayık yeni talimat verdi. Karnının üstüne yat. Söyleneni dinleyerek öne eğildi. Öyle ki parmak ucuyla kuru toprağa değebiliyordu. Hayık Stefan'ın bataklıktan kurtulmak için yeterli enerjiye sahip olmadığını görünce kendisi de karnının üzerine yatarak bataklık yere kadar süründü. Ne var ki batan çocuğun ucundan kavradığı sopa da ona güç vermiyordu. Nihayet Hayık başının çevresine sardığı bez kuşağı çözüp göğsüne bağlaması için Stefan'a attı. Öteki ucunu kendisi demir gibi tutmaktaydı. Bir tür kurtarma ipi işlevi görecekti kuşak. Birçok denemeden sonra Stefan çok derine batmamış olan sağ ayağını kurtarmıştı. Hayık'ın boğulmuş biri gibi onu kıyıya çekmesi yarım saat sürdü. Çocuğun kendisine gelerek Hayık'ın elinden tutup toprağın üstünde sendeleyerek yürüyebilmesi için de bir yarım saat geçmesi gerekmişti. Göğsüne kadar çamur içindeydi çocuk. Hemen kuruyan çamurun oluşturduğu sert kabuk, bacak ve kol derisini büzüştürmüştü. Stepan'ın ayakkabılarını sırt çantasına koyup bataklıkta boğuşurken karaya fırlatması da şans olmuştu. Hayık yarı bilinçli çocuğu sıkıca elinden kavrayarak yürütüyordu. Ona dikkatsizliği nedeniyle kızmıyor, yalvarırcasına şu cümleyi tekrarlayıp duruyordu. ''Hava aydınlanmadan köprüde olmak zorundayız. Belki de zaptiyeler vardır.'' Bagratya'nın oğlunun içinde bir kez daha gurur ve hırs yükselmişti. Artık daha iyi yürüyebilirim. Kuzeye yöneldiklerinde altlarındaki zemin daha güvenli olmuş, toprağın döşek gibi sallanması durmuştu. Stefan Hayık'ın elini bırakmış, ayaklarını sahte gayretli bir hızla atarak yürüyordu. Çok uzaklardan esinti ve parıltılar geliyordu. Hayık'ın duyguları Karas Nehri'ni algılamıştı. Kısa süre sonra engeli aşıp gece dünyasını geniş bir ışık şeridi gibi aydınlatan yola çıktılar. Köprüdeki nöbetçi kulübesi boştu. Çocuklar bu en büyük tehlikeyi, şanslarına şu an tehlike oluşturmuyordu, arkalarından şeytan kovalıyormuşçasına koşarak geçtiler. Fakat şimdi düz ordu yolu Stepan'ı öğleden sonrakinden farklı etkilemişti. Medeniyetin düzleştirilmiş toprağı organlarının gücünü tüketmekteydi. Köprünün arkasına geçtiklerinde adımları giderek tutuklaşmış, zigzag çizerek sallanmaya başlamış ve aniden yolun ortasına yatmıştı. Hayık gözlerini dikerek baktı çocuğa. İlk kez umutsuzluğa düşmüştü. Zaman kaybediyorum. Köprünün yaklaşık bir saat ötesinde yol yüksek taş bir set üzerinden El Amk'ın son büyük bataklığını geçer. Cizir Muratpaşa adıyla anılan bu set Halep ve Fırat üzerinden ta Mezopotamya'ya kadar uzanan yüzlerce mil bozkıra açılır. Seddin yakınlarında yolun kuzey tarafında ölüm ve donmuşluktan önceki son yeşil iştenlik gibi çok harika bir tepelik arazi ile karşılaşılır. Bu tepeler dünyasının eteğinde Ayn el Beda yani Berrak Kaynak adında büyük bir Türkmen köyü vardır. Henüz tek tek yerleşimler bu köyde toplanmadan çok önce yol dikkat çekecek kadar temiz pak çiftliklerle tahta ve taştan yapılmış evlere rastlar. Buraya 50 yıl önce Abdülhamit hükümeti Türkmen oymaklarından birini yerleştirmişti. Hiç kimse yerleşikliğe geçmiş bir bedeviden daha iyi ve katı köylü olamaz. Bu yumuşak çevrede böylesine sağlam yapılmış ve içleri iyi döşenmiş evler bunu kanıtlamaktadır. İlk çiftlik yola çok yakındı. Güneş doğduktan bir saat sonra evden çıkan ev sahibi, rüzgarı, havayı ve yönleri gözden geçirmiş ve küçük seccadesini Mekke'ye doğru yayarak 5 vakit namazın ilkini kılmaya başlamıştı. Dindar adam çocukları gördüğünde onlar da evin çok yakınında, örtülerinin üzerinde aynı kendisi gibi dini hareketleri eksiksiz yapıyorlardı. Sabahın bu erken saatinde gençliğin yakarışı Türkmen'in hoşuna gitmişti. Ama uzun süren ibadetini herhangi bir dünyevi soruyla bölmek istememişti. Hayık birçok kez dinlenerek Stepan'ı Cizir Murat Paşa Seddi'nin üzerinden bu tepelik bölgenin sınırına kadar sürüklemeyi başarmıştı. Köy evini gördüklerinde kendisini taklit etmesi, sadece birkaç Türkçe sözcük bildiği, bunları da berbat biçimde telaffuz ettiği için ağzını mümkün olduğunca açmaması gerektiği konusunda Stepan'ı iyice sıkılamıştı. Müslüman ibadetine gelince o arada dikkatlice babamız duasını peş peşe mırıldanması günah olmazdı. Ne var ki Stepan sonuncusunu yapamamıştı. Tahta kuklaların cansız katılığında olağanüstü güç sarf ederek Hayık'ın dinsel hareketlerini taklit etmekteydi. Sonra camlaşmış gözleri serin sabahın gökyüzüne dikilmiş olarak örtünün üzerinde yığılıp kaldı. Epeyce yaşlı bir adam olan Türkmen kuşkulu çocuklara yönelmişti salınarak.
"Hey dazlaklar, bu kadar erken yola çıktınız ha? Ne var, ne arıyorsunuz?"
Ne mutlu ki adam da Türkçeyi belli bir şive ile konuşuyordu. Böylece Hayık'ın Ermeni şivesi özellikle dikkatini çekmemişti. Ayrıca halkların birbirine karıştığı büyük bir kazan olan Suriye'de bütün diller iç içe girmişti. O nedenle Hayık'ın şivesi Türkmen'i kuşkulandırmadı. "Sabahlar hayır olsun baba, Antakya'dan geliyoruz. Yolda ailemizi yitirdik. Onlar arabayla hammama gidiyorlar. Biraz yürümek istemiştik ama yolumuzu şaşırdık. Bu Hüseyin az daha boğuluyordu bataklıklarda. Şunun haline bir bak. Şimdi de hastalandı. Biraz uyuyabilmemiz için bir yer gösteremez misin bize?" Bilgece bir hareketle kır sakalını kavrayan Türkmen, çocukların tarafını tutarak şu doğru yargıya varmıştı. "Bunlar nasıl anne baba ki çocuklarını bataklığın ortasında yitirip yollarına devam edebiliyorlar? Bu kardeşin mi?"
"Hayır, sadece akrabam. O da Antakya'dan. Benim adım Esat."
"Neyse, şu senin Hüseyin gerçekten hasta olsa gerek. Acaba bataklık suyu mu yuttu?"
Hayık dinler bir sözcükle karşılık vermek için bekledi, sonra başını yere eğdi. "Bize yiyecek ve yatacak yer ver baba." Bütün bu numaralar aslında gereksizdi. Çünkü Türkmen'in kalbi iyilikle doluydu. Aylardan bu yana evinin önünden sürgün kafileleri geçip duruyordu. Yol üstünde yığılıp kalan birçok hasta ya da hamile Ermeni'ye yiyecek, içecek, giysi ve ayakkabı vererek sessiz yardımlarda bulunmuş, bunu yaparken servetini ve öteki dünyada alacağı ödülü sıkça düşünmemişti. Ne var ki bu hayırlı işi yaparken zaptiyeler nedeniyle çok dikkatli olmak gerekiyordu. Ermenilere acıma suçu yeni yasaya göre falaka, hapis ve daha ağır durumlarda ölümle cezalandırılmaktaydı. Sürgünlerin insanlık dışı sefaletlerine yüreği dayanmayan ülkenin her yanında yaşayan yüzlerce Türk bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyordu. Köylü iki gezginciyi daha yakından gözden geçirince yol üstünde ondan bir şeyler dilenen binlerce Ermeni gözünü anımsamıştı. Sonuç özellikle hasta çocukla ilgili olarak son derece açıktı. Oysa tam da bu Hüseyin denen çocuk kendisine Esat diyen çocuktan daha çok merhamet uyandırmıştı Türkmen'de. Çünkü Esat hem sağlıklıydı hem de umutla dolu olduğu görülüyordu. Ev sahibi kısa bir şeyler bağırdı ve hemen biri yaşlı biri genç iki kadın belirdi kapıda. Yabancıları gördükleri gibi peçelerini indirmişlerdi. Türkmen'in verdiği sert buyrukları dinledikten sonra yine gayretli adımlarla kayboldular içeride. Türkmen Hayık'la Stepan'ı eve götürdü. Zor soluk alınabilen dumanla dolu odanın yanında küçük, boş, sadece bir yarıktan ışık alan zindana benzer bir oda vardı. Gençler tek basamaklı merdivenden sendeleyerek aşağı inip karanlık deliğe girdiler. O esnada kadınlar yatak ve örtüleri getirmişler, balçıklı toprak zemine yaymışlardı. Stepan'ın kol ve bacaklarının hala donmuş çamur kabuklarıyla kaplı olduğunu görünce sıcak su dolu bir kapla tuhaf bir fırça getirip annelerin kararlılığıyla Ermeni çocuğun kol ve bacaklarından kurumuş çamuru çıkarmaya başladılar. Bu zor işi yaparken yaşlı olanı peçesini bile aralamıştı. Nasılsa bunlar büluğa bile ermemiş çocuklardı. Köylü kadınların eli altında donup kalmış şeyler Stepan'ın sadece vücudunda değil ruhunda da çözülmüştü. İçinde bastırılmış yurt özlemi sel gibi taşıyordu. Gözlerini kendine ele vererek kırpıştırırken dudaklarını sıkı sıkıya kapatmıştı. Bu çocuksu acıdan etkilenen Türkmen kadınları teselli edici sözler de söylemişlerdi. Sözcükler yabancı, melodikti. Daha sonra yaşlı köylü kadın bir kase dolusu arpalı keçi sütüyle pide ekmeği, bir de iki tahta kaşık getirdi. Çocuklar yerken kalabalık Türkmen ailesi bir kısmı zindan gibi odada, bir kısmı ise kapıda kendi konukseverliklerinin zevkini çıkarmak için toplanmış, teşvik edici zorlamalarla çocukların yemesini sağlıyorlardı. Ev sahiplerinin zorlamalarına ve sıcak yemeğe rağmen Stepan 5 kaşıktan fazla yiyemedi. Zira boğazı şişmiş ve daralmıştı. Hayık ise ağır işçilerin yemek yerkenki ciddi dalgınlığı içinde bitirmişti önündekini. Meraklı aile tarafından yalnız bırakıldıklarında aklı başında Hayık, bundan sonraki yol için hemen yürüyüş planı yaparken Stepan hemen uyumuştu. Akşama kadar Stepan'ın da yeniden gücünü toparlayacağına, böylece ay çıkınca yola koyulabileceklerini umuyordu. Gece vakti hammama giden yol kolayca kat edilebilirdi. Yolun boş olması çok iyi olacaktı. Ama boş değilse tepelerin eteğinden biraz ötede yürüyeceklerdi. Ertesi gün hammama giden yolun büyük kavisli bölümünü geçmek zorunda oldukları noktada bu tepeler iyi birer barınak oluştururdu. Bütün aksiliklere rağmen Hayık şimdiye kadar başarılmış olandan memnundu. En büyük tehlikeler henüz önlerindeydi ama en yorucu kısmı da arkalarında bırakmışlardı. Ne yazık ki çocuk Stepan'ın gücü konusunda yanılıyordu. Bu güvenli odada kaygısızca kendisini verdiği yorgunluk uykusundan inilti ve sızlanmalarla uyandı. Stepan çektiği acılardan 2 büklüm olmuş yatağında oturmaktaydı. Korkunç bağırsak sancıları vücudunu parçalıyordu sanki. El amk bataklıklarında yaşadığı serüvenin sonucuydu bu. Derisinin sivrisineklerce delik deşik edildiği de ancak şimdi belli oluyordu. Artık sessiz olmak düşünülemezdi. Ev halkı sevecen merhametli tavırlarını sürdürüyordu. Kadınlar kızdırdıkları yuvarlak taşları çocuğun karnına koymuşlar, belki iyileştirici etkisi olan ama tadı berbat bir çay hazırlamışlardı. Çayı hemen çıkarmak zorunda kalmıştı Stepan. Zavallı çocuğu sayısız kez evin arkasına sendeleyerek gitmeye zorlayan hastalık nihayet akşama doğru biraz geçer gibi oldu. Stepan hayalete dönmüştü. Zor elde edilmiş uykusundan olan Hayık'ın yüzü de yemyeşil kesilmiş, üstelik dermansız görünüyordu. Köylü Esat'la Hüseyin'in gece evin çatısında kalmalarına izin vermişti. Haftalardan bu yana açık havada yaşayan çocuklar, duman, böcek ve ağırlaşmış yağ kokan havasız delikte kalamamışlardı. Şu an mısır koçanlarının oluşturduğu piramitlerin, kamış demetleri ve meyan kökü yığınlarının arasına serdikleri döşeklerinde oturuyorlardı. Stepan örtüsüne sarılmış durumda ateşten titreyerek durmadan batıya bakıyordu. Akşamın bu ilk saatlerinde karşı kıyıdaki dağlar olduklarından daha yüksek görünürlerdi. Birbiri üstüne yığılarak büyüyen katmanlar, safir mavisinden gümüş hareli griye kadar en zengin renkler. Ve dağlar inanılmaz yakınlıktaydı. Gerçekten de şu 1-2 adım için mi Hayık'la Stepan 2 tam gece ve 1 yarım gün yürümek zorunda kalmışlardı? Şurada aniden kırılan güneydeki son dağ Damlacık olmalı. Avcılardan kaçan bir av hayvanı gibi gerilmiş koşarken donmuştu sanki. Uzun sırtı kuzeye doğru iniyordu. Başını önündeki 2 tepenin arasına sokmuştu. Ne var ki pençeleri geniş Orontes boşluğunun denizi hissettirdiği arka tarafını vahşice dövmekteydi. Stepan'ın gördüğü tek şey Damlacık'tı. Güney kalesini, yuvarlak dağ tepelerini, Palamut meşesi geçidinin yarığını, kuzey geçidini sonsuz zamanlar önce veda etmeksizin veda ettiği bütün bu yerleri görüyor gibiydi. Neden gerçekten? Adım sayamıyordu. Damlacık sertçe soluk alıyor, Halep yolunun Türkmen tepesindeki köylü evinin Stepan Bagratyan'ın üzerine daha yakından süzülüp geliyordu. Hayık her şeyi anlamıştı. İçinde yenilmiş birinin karşısında isteyerek güçsüzleşen gerçek güçlülerin iyicilliği uyanmıştı. ''Korkma, yeniden yürüyebilecek duruma gelene kadar kalırız.'' Ateşler içinde yanan çocuk hala hiçbir şey anlamadan bakıyordu kıyıya doğru. ''Çok yakın. Onlar çok yakın. Yani dağlar.'' Sonra aceleyle sanki bir yere geç kalmış gibi ayağa kalkmaya yeltendi. Hayık'ın tehdit edici sözleri kulağında çınlıyordu. Birbirine vuran dişleriyle tekrarladı. ''Önemli olan ne benim ne de sensin. Önemli olan Jackson'a verilecek mektup.'' Hayık onaylayarak ama suçlamadan başını salladı. ''Keşke Hagop ihbar etseydi seni.'' Stepan'ın büzüşmüş suratı artık karşı çıkmıyordu. Sükunetle gülümsemeye çalıştı. ''Önemi yok. Benim yüzümden zaman yitirmeyeceksin. Geri dönüyorum. Yarın.'' Hayık aniden sinmiş, Stepan'a da aynı şeyi yapması için sertçe işaret etmekteydi. Gün boyunca özel bir hareketliliğin yaşanmadığı yakınlarından geçen yolda tuhaf bir kalabalık, kekeme sızlanmalarla yürüyordu. Birkaç zaptiye tarafından hammama doğru götürülen küçük bir Ermeni kafilesiydi bu. Kafile sözcü kim bilir hangi ücra köyden toplanmış, yaşlı ve çocuklardan oluşan bu kılıç artıkları için abartılı bir kavramdı. Gece yarısından önce hammama varmak isteyen zaptiyeler zavallı hayaletleri küfür ederek dürtüklüyorlardı. Öyle ki kalabalık çok çabuk öteki köşeyi dönüp gözden kayboldu. Bu anlamlı olay Hayık'ın düşüncesini kesinleştirmişti. Evet, en iyisi geri dönmen. Ama nasıl? Bataklıklardan kendi başına geçemezsin. Stepan'ın dağları çok yakında duyan ruhunda bütün ölçüler karışmıştı.
Neden olmasın? Yol uzun değil.
Ne var ki Hayık kararlılıkla başını salladı. Hayır, bataklıklardan tek başına geçemezsin. Antakya üzerinden gitmen daha iyi. Orada görüyor musun? Bu daha kolay. Fakat yollarda seni yine yakalarlar. Türkçe bilmiyorsun, onlar gibi dua edemezsin. Ve genel olarak hemen zıvanadan çıkmalarına neden olan bir görünüşüm var. Stepan düş görüyormuş gibi örtüsüne kapandı.
Sadece geceleri yürürüm. Belki o zaman beni yakalayamazlar.
Ah sen de diye homurdandı acıyarak ve küçümseyerek. Bu arada büyük görev için bir günden fazla zaman yitirmeden Stepan'a nereye kadar eşlik edeceğini düşünüyordu. Ateş nöbetinin verdiği rehavet içinde Bagratya'nın oğluna her şey kolay ve basit geliyor, kendi kendine kekeleyip duruyordu.
Belki İsa bana yardım eder.
Elbette bu yardım Hayık'a mevcut koşullar altında tek pratik şey olarak görünmekteydi. Stepan'ın Musa Dağı sağ salim geri dönüşü için tanrısal umuttan başka bir umudu yoktu Hayık'ın. Gerçekten de şu an Stepan için yüce güçler müdahale etmek istiyordu sanki. Ev sahibi Türkmen merdiven dayayarak çatıya çıkmış, kamış demetleriyle meyan köklerini aşağı atmaya başlamıştı. Hemen ayağa fırlayan Hayık yardım etmeye koyuldu. İşleri bitince köylünün sürpriz bir fikri olduğu anlaşıldı. Stepan'a göz kırparak girdi söze. ''Gelmek ister misiniz çocuklar? Yarın sabah Antakya'ya pazara gideceğim. Antakyalı olduğunuza göre sizi evinize götürmek isterim. Aynı günün akşamı orada oluruz.'' Gururlu bir özgüvenle evin arkasındaki büyük ahıra işaret etti. Öküz arabasıyla değil, buna bilesiniz. At ve gerçek bir tekerlekli arabayla gidiyorum. Hayık Dul Şuşik'in yola çıkmadan önce kazıdığı başını düşünüyormuş gibi kaşımak için sahte sarığı hafifçe yana kaydırdı. Antakya'ya yeğen Hüseyin'i götür baba. Onunkiler orada oturuyor. Benimkiler ise hammamdalar. Arabanla hammama gitmemen ne kötü. Ne yapalım, ben de yürürüm. Türkmen kurnaz çocuğun bakışlarına daldı dikkatle. Ailen hammamda öyle mi? Allah kerimdir oğlum. Hammamda tanımadığım yoktur. Ne iş yaparlar? Hayık köylünün araştırıcı bakışlarını incinmiş hoşgörüyle karşıladı. Ama baba, sana oraya daha dün gittiklerini söyledim ya. Hacı Ömer Ağa'da oturuyorlar. Güle güle otursunlar. Ama Hacı Ömer Ağa'da karargah var. Musa Dağı'ndaki hain Ermenilere karşı gönderilen askerler kalıyor orada.
Ne diyorsun, karargah mı? Benimkilerin haberi yoktu bundan.
Belki de askerler gitmiştir. Neyse, hammam büyük, kalınabilecek başka yerleri de vardır. Buna karşı söylenecek şey yoktu gerçekten. Esad'ın yalanını çıkaramayan Türkmen zorlu düşüncelere dalmış, birkaç kez sessizce dudaklarını kıpırdatmış, sonra çekip gitmişti.